Ayrım 3.
Haksızlık yapmamak için hemen belirtmek gerekir ki, nedenli geniş ve etkili olursa olsun, yaratılan bu korku ve yılgı ortamından etkilenmeyen toplumumuzun diri unsurları her zaman oldu. Nitekim yukarıdaki örnekte de bir öğrenci diğerlerinden farklı tepki göstererek Nazi üniformalı kişilere karşı koydu. Yine sevinerek söyleyebiliriz ki, toplumun bu diri kesimlerinin verdikleri mücadele sonucu, korku ve yılgı havasının etkili olamadığı alanlar giderek genişlemektedir. Genişleme eğilimi göstermektedir. Bugün için yeteri genişlikte olmasa bile bu eğilim demokrasi güçleri için oldukça sevindiricidir. Korkudan korkunun halkça açıklanması. Afyon ilinin Sandıklı ilçesinde Sandıklı Postası adlı haftalık bir gazete yayınlanmaktadır. Bu küçük ilçemizin büyük gazetesinden dünyanın da bütünüyle Türkiye'nin de haberi yoktur. Sandıklı Postası'nın 15 Aralık 1986 günlü sayısında Özdek Işık imzalı, korku başlıklı bir yazı yayınlandı. Bence bu yazı, kapitalizmin ürünü olan korkudan korkuyu halkça ve en yetkin biçimde anlatıyor. Bu yazı başka bir şey daha anlatıyor. İşkence gibi korkudan korkunun da Türkiye'nin en güncel önemde ama sürekli bir sorunu olduğunu. Özden Işık'ın korku başlıklı yazısından kimi bölümlerini buraya aktarmak gereğini duyuyorum. İnsan bu. Kimi cinden, kimi periden, kimi açlıktan, kimi tanrıdan, kimi de zenginliğini kaybetmekten korkar. Dünyada korkmayan insan yoktur ya hiç kimse de korkuyorum demez. Orta direkt de çok korkar ya da özellikle korkutulur. Korkutulur ki düzene sıkı sıkıya sarılsın, tehlikeli mehlikeli işlerle uğraşmasın. Feodal toplumlarda köylülerin kendi kol güçlerini yani emeklerini özgürce satabilme hakları yoktu. Kapitalist üretim araçları gelişip tarım alanlarına girdikçe büyük bir işsizlik doğdu. Ve köylülerin de mücadelesiyle kendi emeklerini satabilecek başka alanlar bulmaya başladılar. Toprak ağaları, köylülerin mücadelesi sonucu işsizliğin de artmasıyla egemenliklerini giderek yitirdiler. Böylece özgür emek doğdu. Kişi kendi emeğini pazarlama hakkını elde etti. Kapitalistler bu özgür emeği satın almaya başladılar. Ancak çalışanların tam hakkını verseler kendilerine bir şey kalmayacaktı. Onun için bir kısmını verip bir kısmını kendilerine alıkoydular. Böylece büyük sermayeler doğdu. Aslında sermaye ödenmemiş emekten başka bir şey değildir. İşçinin alın terinin birikimidir. Bunun adı da kârdır, kazançtır. Köylüler toprak ağalarına artı ürün sağlıyordu. Oysa kapitalist üretim biçimine geçtikten sonra artı kar sağlamaya başladılar. Feodalizmden kapitalizme geçilmiş, düzen değişikliği olmuş ama insanın insanı sömürmesi devam etmiştir. Yani sömürü biraz daha çağdaşlaşmıştır. Ya emeğini başkalarına satarak geçineceksin ya da başkalarının emeğini sömüreceksin. Ya sömürecek ya da sömürüleceksin. Ya başkalarına kul olacaksın ya da başkalarını kendine kul edeceksin. Yani ya sen başkalarını kazıklayacaksın ya da başkaları seni kazıklayacak. İşte bu kazıklama işi olduğu için bütün burjuvazinin adı değiştirilmiş, orta kazığa çıkmıştır. Feodal toprak ağalarına ve kapitalistlere hakkını arayan, karşı çıkan adam değil, korkak, her haline şükreden adam gereklidir. Korkak insan hakkını arayamaz. Onun için de orta direğin sürekli olarak korkutulması gereklidir. Bunu bilen toprak ağaları ve kompradorlar, her türlü aracı kullanarak tüm kitleleri korkutmaya çalışırlar. Bu işte de o kadar başarılı olmuşlardır ki artık kendilerinin bile korkutmaya gereksinimi yoktur. Orta direk kendi içinde yarattığı korkuyla sürekli korkarak yaşamaktadır. Bu arada din, tanrı ve ölüm korkusu ihmal edilmez. Cehennemin ne kadar kötü bir yer olduğu, sırat köprüsü, kaynar kazanlar, kızgın saçlar, yanıp kül olan ve yeniden dirilerek yananlar, orta direğin kafasına bir güzel yerleştirilir. Evde, okulda, camide tanrı sevgisi yerine tanrı korkusu verilir. Oysa insan kendisine zarar veren şeylerden, kaygı duyduğu şeylerden korkar. Orta direğin yüreği her yönüyle kaygılarla, korkularla doldurulur. Orta direk kadere inanır. Yaşamının her döneminde ölümden korkmasına rağmen yaşlandıkça bu korkusu artar. Dinsel inançlara daha fazla bağlanır. Gençliğinde inanmadığı öbür dünya için ya varsa diye düşünerek kumar oynar gibi oruca, namaza, niyaza başlar. Bir taraftan kadere inanırken, ölümün tanrı buyruğu olduğunu ileri sürerken diğer taraftan maddeci davranır. Ölmemek için her çareye başvurur. Ölmemek için Tanrı buyruğuna karşı direnir. Orta direk rahatına çok düşkündür. Onu bir takım küçük mülkler yaşama bağlamıştır. En büyük korkusu elindekileri kaybetme korkusudur. İşini kaybetme ve mülksüzleşme korkusu onu her şeye boyun eğen bir tip haline getirmiştir. O çok yemek, az çalışmak isteyen, tembelliği baş tacı etmiş bir tiptir. İçinde bir hapishane yaratmış ve o hapishanede yaşamaktadır. Korkak insan, kendi arzularının ve bencilliğinin tutsağı olan kişidir. Bu nedenle özgür değildir. Çıkarları için boyun eğen, yalan söyleyen, en yakınına kazıklamaya çalışan, şükürcü ve evet efendimci bir yapıya sahiptir. Çok zorda kaldığında en yakınlarına bile ihanet etmekten çekinmez. Her hatasına kılıf uydurmakta ustadır. Gerekçe bulmakta üstüne yoktur. Korku, orta direği pasif ve yılgın bir hale getirmiştir. Geleceğinden emin olmadığı için karamsardır. Yine de düşleriyle ve umutlarıyla yaşama sıkı sıkıya sarılmıştır. Korku bir tek şeyle yenilir. Bilgi ve mücadele. Korkudan korkuyu gizleyen gerekçeler. Bu yazının başlarında korkudan korkunun sonuçlarının yazın alanına girdiğini, korkudan korkunun insandaki sonuç belirtilerinin yazın yoluyla açıklanması gerektiğini söylemiştim. Özden Işık da korkudan korkuyu gizlemek için orta direk dediği küçük burjuvanın gerekçe bulmakta üstüne yoktur diyor. İşte bu bulunan gerekçeler daha çok yazının alanı içine girer. Özden Işık'ın çok değerli bulduğum yazısında tek katılmadığım yer korkunun, korkudan korkunun salt küçük burjuvaya özgüymüş gibi gösterilmesidir. Bu doğru değildir. Kapitalizm öncesi üretilmiş korkudan korkulara kapitalizmin ürettiği korkudan korkunun eklenmesi söz konusu olduğundan bütün bu korkudan korkuları yaşayan ister küçük burjuva ister işçi sınıfından olsun herkes korkudan korkmaktadır. İşçi sınıfını korkmamış gibi göstermek gerçekliğe aykırı olur. Örneğin Türkiye'de 1980 sonrasında diskin başına getirilenlere karşı Türk İş'in 3 maymun yöntemi görmeyen, konuşmayan, duymayan uygulaması hatta disk üyesi işçilerin bile tepki gösteremeyişleri üretilmiş korkudan korkunun etkisiyle değil midir? Aydınlar dilekçesi daha sonra ekmek ve hak dilekçelerinin hazırlanmasında bu dilekçelerin imzalanmasında sonradan sorgulanma ve yargılanmamızda korkudan korkuyu hep birlikte çok yoğun biçimde yaşadık. Ben korkmuyorum ya da korkmadım demek hiçbirimiz için doğru olmaz. Sonuçta işinden atılmak, cezaevine girmek, pasaport verilmemek, belki de işkenceye uğramak, TRT'den dışlanmak ki bunların hepsi de yapılmıştır ve benzerleri gibi yasa dışılıklardan, kabalıklardan, acılardan, tehlikelerden her insan doğal olarak korkar ve korkmakta haklıdır. Ancak bu yalın ve doğal olan ve bir nedeni bulunan insancıl bir korkudur. Ussal bir nedeni olmayan korkudan korku değildir. Korkudan çok daha üstün olan halkımıza borçluluk duygumuz ve görevimiz korkumuzu bastırmıştır. Korkudan korkularını yenemeyen kimi aydınlar da korkudan korkularını altına gizleyecekleri gerekçeler uydurmuşlardı. Aydınlar Dilekçesi Davası adlı kitabımızın ön sözünde bu gerekçeler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Elbet hepsi de uydurulmuş gerekçeler değildi. İçtenlikli eleştiriler de vardı. Bu gerekçeleri şu gruplarda toplayabiliriz. Dilekçenin verilmesinde çok geç kalınmış olması nedeniyle verilmesinin gereksizliği. Dilekçe metninin çok hafif olması nedeniyle bu denli hafif bir dilekçeyi imzalamayacakları. Dilekçeyi hazırlayanlar arasında sağcıların bulunmaması nedeniyle halkımızı bütünüyle simgelemediği. Dilekçeyi bir makama vermenin o makamdaki kişinin en açıklanabilir anlatımla yaptıklarını benimsemek anlamına geleceği. Dilekçeyle işlerin düzelmeyeceği ve hiçbir işe yaramayacağı. Bu dilekçe verilirse cezaevlerinde bulunan disk ve barış derneği ve başka örgüt sanıklarına baskıların daha da artırılacağı. Ekmek ve hak dilekçesini hazırlarken bunlara ek olarak bir de şu gerekçe ileri sürülmüştü. Aydınlar dilekçesi ve Bilar AŞ ve bilim merkezi çok büyük yankılar uyandırdı ve etkili oldu. Ekmek ve hak dilekçesi bu etkiyi hafifleteceği için verilmemelidir. Elbet bunların hepsi de korkudan korku nedeniyle uydurulmuş gerekçeler değil, kimisi de içtenlikle eleştirilerdi. Sorgulama ve yargılanma sırasında bu korkudan korku belirtileri çok daha aşırı biçimde görüldü. Sanıklardan birisi dilekçeyi yapı kooperatifi sözleşmesi sanarak birisi pişpirik oynarken okumadan imzaladığını, Eskişehirli bir sanık da imza koleksiyonu yapmak niyetiyle imzasını aldıklarını sandığını söylemişti. Gerçekten de Korkudan korkuya kapılmış insanların korkudan korkularını gizlemek için uydurmayacakları gerekçe yoktur. Korkutanların korkusu. Dünyanın en korkak varlığı olan sermaye, durmadan artı değeri biriktirerek, sömürerek büyümesi için kendisine gerekli olan istikrarlı, iş barışı olan ve güvenli ortamı hazırlayacak korkutucuları gereksinir. Bu korkutucular üst benleri toplumun egemen güçlerinin, sermayenin istemlerine uygun biçimde oluşmuş kişilerdir. Kendilerinin korkudan korkuyu içselleştirdiklerinin bilincinde olmadan bir korkutma aracı olmayı ödevleri sayarlar ve bu korkutma ödevlerini canla başla yerine getirirler. Ancak bu korkutma ödevini yerine getirirlerken buyruğunda oldukları sermaye gibi korkaktırlar. Korkutanların korkuttuklarından daha korkak olduklarını gösteren yakın geçmişimizden birkaç örnek vermek istiyorum. Bunlardan biri 12 Mart 1971 kontra gerillalarının sorguladıkları kişilerin gözlerini bağlamalarıydı. Bir kişiyi gözlerini bağlayarak sorguya çekmek, sorguya çekenin sorguya çektiği kişiden korktuğunu gösterir. İşkence yaptığı, yiğitlendiği, sövdüğü, dövdüğü ya da dövdürdüğü kişinin kendisini tanımaması, görmemesi, adını, kimliğini öğrenmemesi için onun gözlerini bağlatması, kendi suçluluğunu önceden bilerek bundan korkması demektir. Korkutan, korkuttuğundan daha çok alçalmakta ve aşağılanmaktadır. Korkutanların bağırıp çağırmaları, zorbalık ve işkence etmeleri, karanlıkta mezarlıktan geçen insanın korkudan yüksek sesle şarkı söyleyerek yiğitlik taslamasına benzer. Bir toplumun bir bölümünü ya da çoğunluğunu ya da hepsini korkudan korkuya salan bir insan ya da bir grup insan ya da böyle bir yönetimi simgeleyenler korkuttukları insanların toplamından daha çok korkmakta ve alçalmaktadırlar. Böyle olduğuna Yassıada duruşmalarında tanık olduk. Elbet o duruşmalarda uygarca yiğitlik gösterenler de vardı ama en zorbacı, en sert olanlar, en çok korkutanlar yargıcın karşısında tir tir titriyorlar, ayakta zor durabiliyorlardı. İnsanın iğrendiği için parmaklarının ucuyla tutup kaldırdığı pis bir bulaşık bezine benzemişlerdi. Aziz Nesin Poliste adlı kitabımda anlattığım olayda, sorgulanmamda bana ağır baskı yapan görevlileri şikayetim üzerine Adalet Bakanlığı mahkemeye vermişti. Ben de müdahil olarak bir duruşmaya katılıp o baskıcıların yargıç karşısındaki süklüm püklüm durumlarını görmüştüm. Yargıç kimliklerini sorduğunda adlarını, doğum yerlerini söylerken bile kekeliyorlardı. Emniyet müdürlüğünde sorgumu yapan MİT görevlileri mahkemeye hiç gelmemişler, salt sivil polisler gelmişlerdi. Sorgu sırasında o yiğitlenenlerin yargıç önündeki zavallılıkları çok acıklıydı. Güzeli doğruyu ve iyiyi üleşmek. Günümüzde yurdumuzun çok eskiden beri sürüp gelen, bugün de en güncel ve en önemli sorunları işkenceler, sömürü, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve korkudan korku sorunları olduğu kanısındayım. Çoktan beri beni düşündürmekte olan korkudan korku, daha doğru anlatımla Türkiye'de korkudan korku konusunda bana bu yazıyı yazmak fırsatı verdiği için Kapitalizm'de Korku kitabının yazarı Dieter Duma, okurda çok zengin çağrışımlar uyandıran bu kitabı dilimize kazandıran Sarkut Şölçün'e teşekkür ederim. Tadına ve beğenisine vardığı güzel, doğru ve iyi bir şeyi insanın başkalarıyla, sevdikleriyle üleşmek istemesi insancıl bir duygudur. Kapitalizm'de korkuyu okuduktan sonra ben de böyle bir duyguya kapılmış bulunuyorum. Bu yararlı kitabı nedenli çok kişi okursa ben de o denli iyi bir şeyi başkalarıyla üleşmenin sevincini yaşayacağım. Taksim, 9 Nisan 1987. İnşallah kurt değildir. Bilar Bilim Merkezi'nin açılış konuşmasıdır. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bir şirket genel başkanının şirketin bir girişiminin açılışında nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorum. Sanıyorum ki bir kısa biçimsel açış konuşması yaptıktan sonra sözü uzmanlara bırakır. Ben kısa ve biçimsel bir konuşma yapmakla yetinmek istemiyorum. 12 Eylül 1980'den bu yana mahkemelerdeki savunmalarımızın dışında o denli az konuşma olanağı buluyoruz ki böyle bir fırsat elime geçmişken ondan yararlanmak istiyorum. Değerli konuklar, sayın dinleyiciler, önce bir öykümü okumama izninizle rica ediyorum. 1958 yılında yazdığım öykümün adı Ah Biz Eşekler. Ah biz, ah biz eşekler. Biz eşek milleti de eskiden siz insan milleti gibi konuşurmuşuz. Bizim de kendimize göre bir dilimiz varmış. Biz eşek milleti eskiden, Şimdi olduğu gibi anırmazmışız, sonradan anırmaya başlamışız. Şimdi biliyorsunuz bütün isteklerimizi, duygularımızı, algılarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi birbirimize ve siz insan efendilerimize anırarak anlatmaya çalışıyoruz. Anırmak nedir? A-i, a-i diye arka arkaya bir kalın, bir ince, ağızdan iki uzun heceli ses çıkarmak. Anırmak işte bu. Bizim o zengin dilimiz şimdi kala kala bu iki heceli tek sözcüğe kaldı. Biz eşeklerin, dilimizin tutulması epeyce eski bir olaydır. Eski kuşaktan bir yaşlı eşek varmış. Bir gün bu eski kuşaktan yaşlı eşek kırlarda tek başına otlamaktaymış. Hem otlar hem eşekçe türküler söylermiş. Bir ara burnuna bir koku gelmiş ama güzel bir koku değil, kurt kokusu. Eski kuşaktan eşek burnunu yukarı dikip havayı derin derin koklamış. Hava keskin keskin kurt kokuyormuş. Yaşlı eşek, "Yok canım, kurt değildir," diye avunup otlamayı sürdürmüş. Kurdun kokusu gittikçe artıyormuş. Eski kuşaktan eşek, "Kurt değildir, kurt değildir," diye kendini avutmuş. Ama kurdun kokusu da gittikçe ağırlaşıyor. Yaşlı eşek hem korkuyor hem de oralı değilmiş gibi görünerek kendi kendine, "İnşallah kurt değildir. Kurt buraya nereden gelecek? Nereden beni bulacak?" diyormuş. Böylece kendi kendini avutmaktayken kulağına sesler gelmeye başlamış. Ama güzel ses değil, kurt sesi. Yaşlı eşek kulaklarını dikip sesi dinlemiş. Evet, kurt sesi. Gönlü bir türlü kurdun gelmesine razı olmadığından, "Yok canım, bu ses kurt sesi değil, bana öyle geliyor," der, otlamayı sürdürürmüş. O korkunç ses büsbütün yaklaşmış. Eşek kendi kendine söylenirmiş. "Yok yok, dilerim bu kurt olmasın. Kurdun başka işi yok da buraya mı gelecek?" Bir yandan da yüreğini korku sardığından gözü çevresindeymiş. Bir de bakmış, karşı dağın tepesinde sisler, dumanlar içinde bir kurt. "Ah," demiş, "bu benim gördüğüm kurt değil, başka bir şey." Az sonra çalıların arkasından koşan kurdu görünce korkusu artmış. Ama kurdun gelmesini hiç istemediğinden yine kendini kandırmaya çalışıyormuş. "Kurt değildir, inşallah değildir. Başka yer kalmadı da burasını mı buldu gelecek? Gözlerim iyi seçmiyor da ondan. Çalıların gölgesini kurt sandım." Kurt yaklaşmış. Aralarında eşek adımı ile 50 adım kalınca o yine avunuyormuş. "Şu karşımda gördüğüm yaratık kurt değildir inşallah. Canım ne diye kurt olsun? Belki devedir, belki fildir. Belki de başka bir şey, belki de hiçbir şeydir." Kurt sırıtarak yaklaşmış, yaklaşmış. Aralarında ancak birkaç adım kalınca yaşlı eşek, "Biliyorum, bu gelen kurt değil. Evet, kurt değil ama ben şuradan azıcık uzaklaşsam kötü olmaz," demiş. Başlamış yürümeye. Başını geri çevirip bakmış, kurt sırıtarak, ağzının suları akarak arkasından geliyor. Eski kuşaktan eşek yakarmaya başlamış. "Ulu tanrım, bu gelen kurt bile olsa kurt olmasın. Ne olur? Kurt değil canım, ben de boşu boşuna korkuyorum." Kart eşek koşmaya başlamış. Kurt da onun ardından koşmuş. Ayaklarının var gücüyle kaçıyor, bir yandan da içinden şöyle geçiyormuş. "Kurtsa da kurt değildir. İnşallah değildir. Yok canım, ne diye kurt olsun?" Eşek kaçmış, kurt kovalamış. Kuyruğunun dibinde kurdun kızgın kızgın solumasını duyunca yaşlı eşek kendi kendine, "Bahse girerim ki bu kurt değil. Kuyruk altımda solumalarını duyduğum bu yaratık kurt olamaz," diye söyleniyormuş. Kurdun ıslak burnu eşeğin apış arasına deyince yaşlı eşek de sıfırı tüketmiş. Bir de başını çevirip bakmış, kurt üstüne atıldı atılacak. Artık adım atacak gücü kalmayan kart eşek kurdun sert bakışları altında kıpırdayamaz olmuş. Oracıkta kalmış. Kurdu görmemek için gözlerini yumup, "Kurt değil canım, boş ver, inşallah değildir. Sanki ne diye kurt olsun," diye kekelemiş. Azgın, aç kurt keskin dişleriyle eşeğin sağrısını ısırmış, budundan büyük bir parça koparmış. Can acısıyla yere yıkılan eşeğin birden dili tutulmuş. Bildiği eşekçeyi korkudan unutmuş. Kurt boynuna, gerdanına saldırmış. Eşeğin her yanından kanlar fışkırmaya başlamış. İşte ancak o zaman eşek, "Aa kurtmuş, aa o imiş, aa o imiş," diye bağırmaya başlamış. Kurt onu parçalar, o da dile tutulduğundan yalnız, "Aa o imiş, aa o i, aa i, aa i," diye bağırır inlermiş. Kurdun dişleriyle parçalanan eski kuşaktan eşeğin dağı taşı inleten son sözlerini bütün eşekler duymuşlar. A-i, a-i. İşte o günden sonra biz eşek milleti konuşmasını, söyleşmesini unutmuşuz. Her duygumuzu, her düşüncemizi anırtıyla anlatmaya başlamışız. O eski kuşaktan eşek tehlike kuyruk altına girinceye dek kendini avutup kandırmamış olsaydı bizler de konuşmasını bilecektik. Ah biz eşekler, ah biz eşek milleti, ai, ai, ai. Her şey gözlerimizin önünde oluyor. Yıllardan beri her şey gözlerimizin önünde olup bitiyor. Hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmıyorlar. Ama yurdumuzda kimileri, özellikle kimi aydınlar, bütün bu olup bitenler karşısında yok canım o değildir, ne diye o olsun, İnşallah o değildir diye kendilerini avutmaya, bizleri de kendileriyle birlikte aldatmaya çalışıyorlar. Kendilerini avutmaya, bizleri de aldatmaya çalıştıkları gözler önündeki olayların en günceli türban olayıdır. 21. yüzyıla 13 yıl kala kendisini Avrupa ailesinden sayan Türkiye'nin devlet adamları aylardan beri türban olayıyla uğraşıyorlar. Üniversite öğrencisi kızlar İslam koşuluna uygun olarak saçlarını göstermemek için türban takabilirler mi, takamazlar mı? Tek sesli Alaturka musiki sazlarını ve hanendeleri yöneten kişi sırtına smokin, boynuna papyon takıp eline de değneğini alınca, yani kendisini yadsıdığı ve reddettiği Avrupa'nın orkestra şeflerine benzetince bu taklitçiliğini nasıl çağcılık sanıyorsa, bunlar da anadan babadan gördüğümüz yüzlerce yıllık başörtüsünü türbana çevirince modernleştiklerini sanıyorlar ve devlet adamları da analarının, nilerinin örttüğü başörtüsünü kız öğrencilerinin başında görünce ne de olsa Avrupa ailesinden olduklarından başörtüsüne türban diyorlar. Ülkemizde sıtmayla savaş, veremle savaş, bilisizlikle savaş gibi göstermelik savaşımlar arasına bir de türbanla savaş girdi. Bugün kızların başlarından başörtülerini çıkarmalarını laiklik ve Atatürkçülük sananlar şunu bilmelidirler ki, o zavallı kızlarımıza başörtülerini örttürüp onları orta çağ kılığına sokanlar kendileridir. İlkokuldan başlayarak okullara din dersi koyacaksınız. Okula gidemeyenleri de Kur'an kurslarında eğiteceksiniz. İmam Hatip okullarının sayısı meslek okullarının sayısını aşacak. Sonra da böyle bir eğitimle yetiştirdiğiniz kızlar başörtüsü örtmeyecekler. O din derslerinde Adem'in yani erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığına inandırılan kızlarımızın başörtüsü örtmemeleri olanaksızdır. İslam'ın aynası Kur'an'dır. Kur'an'da saçının telini yabancı erkeklerin gördüğü kadın cehennemde yanacak diye buyurmuştur. Devlet Başkanı Kenan Evren de o kızlara başörtülerini çıkarmalarını buyuruyor. Bu eğitimi yetişmiş bir kız kimin buyruğunu dinleyecektir bu durumda? İslam'ın anayasası olan Kur'an'ı mı, yoksa aldıkaçlının %92,5'luk bugünkü anayasanın laikliğini mi? Allah kızlara başlarını örtmelerini, Kenan Evren ise açmalarını buyuruyor. Zavallı kızlar kimin buyruğunu dinleyecekler? Elbette hangisi büyükse onun buyruğunu ve öyle yapıyorlar. Bu konuşmamın bu salondaki görevlilerin ve polislerin dinleme aygıtları aracılığıyla yetkililere ve ilgililere duyurulmasını özellikle rica ederek açıkça söylüyorum. Türkiye'de insanlar hemen her alanda aldatılarak yönetilmektedir.